Ayrım 59, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 637. Sufi'nin kıç üstü güvertesine duran Zeyn Eldin, terk edilmiş kaleye giren Sir Guy ve adamlarını beklentiyle izledi. Bir çarpışma olduğuna dair hiçbir ses duyulmuyordu. Kaleden başka kaçan da olmamıştı. Sir Guy'ın kale duvarlarının içinde olanlara dair raporunu dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Bir saat sonra araştırması için kıyıya bir adamını gönderdi. Adam bir mesajla döndü. Halife Hazretleri, İngiliz efendi fil dişleri haricinde kaledeki tüm eşyaların ve malların çıkarılmış olduğunu söylüyor. Binanın altındaki kilerde gizli bir kapı var. Adamları şimdi bu kapıyı açmaya uğraşıyor. Ama demir kapı oldukça sağlam görünüyor. Aradan bir saat daha geçti. Zeyn bu arada atların kıyıya çıkarılmasını emretmişti. Sonra Sir Guy'ın aniden kale duvarlarının üzerinde belirdiğini gördü. Halinden aramalarının sonuçsuz kaldığını hemen anladı. Sir Guy sonra aniden heyecanlanmış göründü. Peşinde adamları olduğu halde kaleden hızla ayrıldı. Zeyn Sir Guy'ın gelip kendisine rapor vermesini bekliyordu. Ama beklediği gerçekleşmedi. Sir Guy'ın atların çoğunu eyalettiğini görünce kafası karıştı. Kumsalda bir itişme oldu ve bir piştov ateşlendi. Zeyn bir adamın kumların üzerine yıkıldığını gördü. Sonra Sir Guy ve diğer adamların atlara binerek tepelere doğru uzaklaşmasını şaşkın bakışlarla izledi. ''Durdurun onları!'' diye bağırdı Rahmet'e. ''Kıyıya hemen bir haberci göndererek geri dönmelerini emredin.'' Rahmet hemen Los Roma'sına seslendi. Ama daha emirleri iletemeden Sir Guy'ın gidişi tüm önlemini yitirdi. Ani bir top ateşi hepsini afallattı. Gümbürtü koyun çevresindeki dik kayalıklarda yankılandı. Zeyn irkilerek dumanın havada asılı kaldığı noktaya baktı. Yamaçtaki yoğun bitki örtüsü arasına gizlenmiş bir top üzerlerinde ateş açmıştı. Dürbünüyle dikkatle bakmasına rağmen topu göremedi. Silah kuytu bir girintiye gizlenmiş olmalıydı. Sonra görüşü aniden tam önünde havaya sıçrayan sularla bir anlığına engellendi. Bir gülle demir atmış Sufi'nin gövdesinin çok yakınına düşmüştü. Şaşkınca baka kalan Zeyn'in gözleri önünde tuhaf bir olay gerçekleşti. Düşman güllesinin düştüğü yerde sular, ateşin üzerinde duran bir çaydanlıktaki sular gibi fokurdayıp kaynamaya başladı ve yoğun bir buhar bulutu su yüzeyinden yükseldi. Zeyn gördüklerine uzun bir dakika boyunca bir anlam getiremedi. Sonra olanları dehşetle kavradı. ''Kızgın ateş! Domuz yiyenler üzerimize kızgın gülleler atıyor!'' Dürbününü tepenin eteğine hala duman tüten noktaya çevirdi. Ne aradığını bildiği için bu kez havanın sıcak yüzünden çölde bir serap gibi titreştiği yeri buldu. Görünürde duman yoktu, bunun ne anlama geldiğini biliyordu. ''Kömür fırınları!'' diye bağırdı. ''Rahmet gemileri bir an önce açık denize çıkarmalıyız. Korkunç bir tuzağa düştük. Koyu hemen terk etmezsek tüm flotilla bir saate kalmadan alevler içinde kalacak.'' Ahşap bir gemide en büyük tehlike yangındı. Rahmet bağırarak adamlarına emirler yağdırmaya başladı. Ama demir alamadan yamaçtan üzerlerine bir başka kızgın gülle ateşlendi. Demir gülle ardında kıvılcımlardan bir iz bırakarak havada süzüldü ve sıranın en solundaki zambuğa isabet etti. Ana güverteye çarparak gövdenin kuru tahtaları arasına daldı. Neredeyse aynı anda tahtalardan duman tütmeye başladı. Alevler aniden belirerek bütün gövdeyi inanılmayacak bir hızla sardı. Bu arada Sufi'de büyük bir hareketlilik vardı. Denizciler bir an önce demir almak ve yelken açmak için oradan oraya koşuşturuyordu. Çapa deniz dibindeki kumlardan kurtuldu. Rahmet Latin yelkeni açtırdı ve gemi yavaşça koyun çıkışına yöneldi. Sonra Sufi'nin çanaklığındaki denizcinin korku dolu sesi duyuldu. ''Allah'ım, önümüzde bu şeytanın laneti!'' Zeyn başını kaldırıp adama baktı ve öfkeden tizleşmiş bir sesle bağırdı. ''Ne var, ne gördün? Derhal rapor verseni geri zekalı!'' Onu duymamış gibi görünen adam anlaşılmaz sözler geveliyor, koyun çıkışını işaret ediyordu. Güvertedeki herkesin başı ok gibi ileri uzatılmış kolun gösterdiği yöne döndü ve aralarından hemen korku dolu mırıltılar yükseldi. ''Bir deniz canavarı, gemileri ve insanları yutan dev su yılanı!'' diye haykırdı biri. Adamlardan bazıları diz çökerek dehşet içinde dua etmeye başladı. Diğerleri kanalın bir tarafından çıka gelen yılana benzer yaratığa taş kesilmişçesine bakıyordu. Suyun içinde kıvrılarak ilerleyen dev bedeni doğruca üzerlerine geliyordu. ''Saldıracak!'' diye haykırdı Rahmet korkuyla. ''Öldürün, vurun, ateş açın!'' topçular telaşla topların başına koştu. Gemilerin topları neredeyse aynı anda ateşlendi. Namlulardan duman ve alevler yükseldi. Yüzen canavarın civarına düşen gülleler suları havalandırdı. Bazıları hedefi vurmuştu, çarpma sesini açık seçik duydular. Bununla birlikte yaratık hiçbir yara almamışçasına süratle ilerlemeyi sürdürüyordu. Yılana benzer uzun bedeni kanalın bir kıyısından diğerine uzanıyor, akıntının etkisiyle dalgalanıyordu. Top gülleleri üzerine dolu taneleri gibi yağıyordu. Bazıları yüzeye çarpıp açık denize doğru sekiyordu. Aklını başına ilk toplayabilen Zeyn oldu. Küpeşteye koşarak dürbünüyle yaratığa baktı. Sonra kadınsı tiz sesiyle adamlarına haykırdı. ''Ateşi kesin! Şu saçmalığa bir son verin!'' Bombardıman önce yavaşladı, sonra kesildi. Rahmet halifenin yanına koştu. ''Nedir bu majesteleri?'' ''Düşman kanalın ağzını yüzen kütüklerle kapatmış. Kovadaki balıklar gibi burada kısılıp kaldık.'' O konuşurken yamaçtan bir başka kızgın gülle ateşlendi ve kıvılcımlar saçarak havada süzüldü. Sufi'nin kıçının 1-2 metre ötesine düştü. Zeyn etrafına bakındı. Vurulan ilk gemi artık tamamen alevler içindeydi. Latin yelken cayır cayır yanıyordu. Güvertedeki adamların üzerine düşünce ağırlığı altında kalan denizcilerin çığlıkları boğuldu. Yelkeninin itişi olmayınca gemi yavaşladı ve koyda amaçsızca dönerek ilerledi. Bir süre sonra karaya oturdu ve bir yana sertçe yattı. Mürettebattan hayatta kalanlar denize atlayarak kıyıya yüzmeye çalıştı. Bir başka kızgın gülle havada süzülerek Sufi'ye yaklaştı. Ana direğini kıl payı ıskaladı ve arkasında demirli olan diğer gemiye düştü. Güvertenin tahtaları anında yarıldı ve açılan boşluktan birkaç saniye sonra alevler fışkırdı. Mürettebat hemen tulumbaların başına koşmuştu. Ama suyun alevler üzerine pek fazla etkisi olmadı. Yangın giderek büyüyordu. ''O gemiye yaklaş, kaptanıyla konuşacağım.'' diye emretti Zeyn Rahmet'e. Sufi diğer gemiye yaklaştı. Zeyn sesinin duyulabildiği mesafeye geldiklerinde geminin kaptanına seslendi. ''Gemin lanetlendi ve hasar gördü. Diğer gemilere yol açmak için onu feda etmelisin. Yüzen kütüklerin üzerine giderek önümüzdeki engeli kaldırmanı istiyorum.'' ''Başüstüne majesteleri!'' Kaptan dümene koşarak dümenciyi bir kenara itti. Diğer üç gemi yelkenleri kısarak onun öne geçmesine izin verdi. Yanan gemi tüm hızıyla kanalın ağzını kapatan kütük sırasına doğru ilerledi. Gövdesinden yoğun bir duman bulutu yükseliyordu. Sufi'deki denizciler gemi kütüklerden oluşan engele çarpınca neşeyle tezahürat etti. Yanan gemi ağır kütükleri suyun dibine göndererek yan yattı. Direğinin üst kısmı kırıldı ve alevler içindeki yelkeni güvertenin üzerine kapandı. Gemi olduğu yerde kalmıştı. Büyük hasar görmüş olmasına rağmen gövdesi yavaşça tekrar düzeldi. O sırada kütük sırası su yüzeyinde yeniden belirdi. Bozulmamışlar zambuğun ağırlığına karşı koymuşlardı. Gemi ise amaçsızca koyda yüzüyordu. Artık dümene cevap vermiyordu. ''Su seviyesi altında çok kötü bir hasar var.'' dedi Rahmet yumuşak sesle. ''Bakın şimdiden provası batmaya başladı. Kütükler gövdesini paramparça etti. Alevler gövdenin su üzerinde kalan kısmını yiyip bitirecektir.'' Mahvolmuş geminin mürettebatı iki filikayı denize indirmeyi başarmıştı. Telaşla doluştular ve kıyıya doğru kürek çekmeye koyuldular. Zeyn dönüp geri kalan gemilerine baktı. Alevler birini daha sarmıştı. Yelkenleri ve direkleri kızıl alevler içindeki gemi amaçsızca ilerleyerek diğeri gibi karaya oturdu. Hemen ardından bir diğer gemi isabet aldı. Kapkara dumanlar gökyüzüne doğru yükseldi. Alevler mürettebatın büyük kısmını geminin provasına hapsetmişti. Birkaçı yoğun duman yüzünden kendinden geçerek güverteye yığıldı ve alevler onu yalayıp yuttu. Geri kalanlar panik içinde denize atladı. Yüzme bilenler kumsala yöneldi, diğerleri ise hemen boğuldu. Zeyn'in etrafını saran adamlardan korku çığlıkları yükseldi. Yamaca baktıklarında bir başka kızgın güllenin kıvılcımlar saçarak bir meteor gibi üzerlerine geldiğini gördüler. Bu seferki ıskalamayacaktı. Ateşlenen topun dik yamaçlarda yankılanan gümbürtüsü, Umgeni nehrinin ağzının 1 mil kadar ötesindeki Kadim İbn Ebu Bekir'e kadar ulaştı. ''Halife kaleye yapılacak saldırıyı başlattı. Güzel. Şimdi taburlarını kıyıya indirebilirsin.'' dedi Kutsa. Sonra dönüp dümenciye bağırarak emirlerini verdi. Zambuk hemen kıyıya doğru ilerlemeye başladı. Diğerleri de onu takip etmeye koyuldular. Nakliye gemileri tepeden tırnağa silahlı piyadelerle tıka basa doluydu. nehrin ağzına doğru ilerlemelerini izleyen Kadim ve Kut sonra dürbünlerini kıyıya çevirdi. Bomboş dedi Kut. Aksi için bir sebep yok dedi Kadim. Kaleye varana dek hiçbir engelle karşılaşmayacaksın. Laleh düşmanın tüm toplarının denizden gelecek tehditlere karşı koya çevrilmiş olduğunu söyledi. Karadan bir saldırı beklemedikleri için hazırlıksız yakalanacaklar. Düşman saldıran zambuklarla uğraşırken duvarları aşıp kaleye kolayca gireceğiz. İnşallah dedi Kadim ama çok hızlı hareket etmelisin. Halife amcam çarpışmayı başlatmış bile. Düşmanın kaçmasına fırsat vermeden arkadan kaleye dolaşmalısın. Yelkenler indirildi ve demir atıldı. Gemi kıyıdan bir palamar boyu uzakta dalgaların üzerinde süzülmeye başladı. Artık ayrılma vakti geldi eski dost dedi Kadim. Ama bana verdiğin sözü unutayım deme sakın. El Salil denen o köpeği veya piçini yakalayacak olursan... Unutmam diyen Kus bir kobra gibi gülümsedi. Onları senin için saklayacağım. Ben sadece Jim Courtney ve orospusunun peşindeyim. Allah yardımcın olsun dedi Kadim ve Kus'un şalupaya binmesini izledi. Piyadeler tekneleri kaynaşan bir arı sürüsü gibi doldurmuştu. Nehrin ağzındaki korunaklı sulara varır varmaz kıyıya yöneldiler. Her tekneden 20'şer kişi bel hizasındaki sulara atlayıp silahlarını ve malzemelerini başlarının üzerinde tutarak karaya çıktı. Düzenli sıralar halinde dizilirlerken boş tekneler demir atmış gemilere döndü. Kürekçiler nehrin ağzındaki dalgaları aşmak için küreklere var güçleriyle asılıyordu. Gemilerin yanına varır varmaz ikinci parti piyadeler teknelere doluştu. Kıyıdaki kalabalık giderek büyüyordu. Adamlardan hiçbiri ormana dalmamıştı, hala bekliyorlardı. Kadim dürbünüyle kıyıdakileri izlerken huzursuzca söylendi. ''Ne yapıyor bu kuz? Geçen her dakika düşmana kaçmak için fırsat veriyor. Elindeki şansı yitiriyor.'' Sonra başını çevirerek kulak kesildi. Bombardıman sesleri kesilmiş, koya bir sessizlik hakim olmuştu. Halifenin saldırısına ne oldu diye düşündü. Kaleyi bu kadar çabuk teslim almış olamaz. Dönüp tekrar kıyıdaki piyadelere baktı. Kut bir an önce yola koyulmalıydı. Kaybedecek zamanları yoktu. Kut karaya çıkınca aşmaları gereken arazinin yapısını daha iyi görme fırsatı buldu. Ve gördüklerinden hiç mi hiç hoşlanmadı. En uygun yolu bulabilmeleri için gönderdiği keşif grubu hala dönmemişti. Sık ormanın kıyısında sabırsızca bekliyor, yumruğunu avucuna öfkeyle vurarak bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Vakit kaybetmemeleri gerektiğini Kadim kadar iyi bilmesine rağmen fütursuzca bilinmeyene dalmayı göze alamıyordu. Kumsal boyunca ilerlemek daha mı iyi olur acaba diye sordu kendi kendine ve kıyı boyunca uzanan bal rengi kumlara baktı. Sonra bakışları kumlara bileklerine dek gömülmüş olan ayaklarına çevrildi. Değil kilometrelerce birkaç metre boyunca yürümek bile çok zahmetli bir işti. Ağır yük altında böyle uzun bir yürüyüş en çetin ceviz adamlarını bile tüketirdi. Deniz çok yakında yükselecek, karanın içlerine doğru kaçmak zorunda kalacaklardı. O hala kararsızlık içinde beklerken keşif gruplarından biri sık ağaçların içinden çıkageldi. ''Nerede kaldınız be?'' diye bağırdı Kuz grubun liderine. ''Geçiş için uygun bir yol bulabildiniz mi?'' ''Koşullar 300 metre boyunca çok berbat. Tam karşımıza derin bir bataklık var. Adamlarımdan biri timsahların saldırısına uğradı. Onu kurtarmaya çalıştık.'' ''Seni salak!'' Kuz kılıcının kınını adamın başının yan tarafına indirdi. Adam dizleri üzerine düştü. ''Bunca zaman senin gibi bir başka işe yaramazı kurtarmaya mı uğraştınız? Onu timsahlara bırakmanız gerekirdi.'' ''Bir yol buldunuz mu?'' Adam başını tutarak ayağa kalktı ve hafifçe sallanarak durdu. ''Endişelenmeyin Paşa Hazretleri'' diye geveledi. ''Bataklığı geçince güneye doğru yer yer kuru topraklar uzanıyor. Bir patika bulduk ama çok dar. Yan yana ancak 3 adam ilerleyebilir.'' ''Düşmandan biriniz var mı?'' ''Hayır paşam ama çok sayıda vahşi hayvan var.'' ''Bizi hemen şu patikaya götür yoksa bir timsah bulur ve seni ona yem ederim.'' ''Şimdi saldırırsak hepsini birden denize dökebiliriz.'' dedi Beşvayo hırsla. ''Hayır yüce kral, amacımız o değil. Karaya çıkmayı bekleyen daha pek çok asker var. Hepsini birden halledeceğiz.'' dedi Jim sakince. ''Hepsini birden öldürebilecekken neden birkaç tanesiyle yetinelim?'' Beşvayo güldü ve Luisa'nın verdiği küpelerini şıngırtatarak başını iki yana salladı. ''Haklısın Somaya. Evlenme hakkına sahip olmak isteyen pek çok genç savaşçım var. Onları bu onurdan mahrum bırakmak istemem.'' Jim'le Beşbağyo kumsalın üzerindeki tepelerde denizi rahatlıkla görebilecekleri bir noktada bekliyordu. Zeyn'in filosunun gelişini ve ikiye ayrılışlarını görmüşlerdi. En büyük 5 savaş gemisi koya girmiş, kaleyi top ateşine tutmalarıyla havaya yoğun bir duman yükselmişti. Görünüşe bakılırsa bu filonun açıkta bekleyen ikinci yarısı için bir işaretti. Zira bombardıman başlar başlamaz doğruca Umgeni nehrinin ağzına yaklaşmışlardı. Jim kıyıya yakın bir noktada demir atmalarını bekledi ve askerlerin şalupalara doluşup karaya doğru kürek çekmesini izledi. ''İşte sana vaat ettiğim et, kara aslan'' dedi Beşvayo'ya. ''O halde aşağı inip kendimize bir ziyafet çekelim Somoya. Karnımın gurultusu gök gürültüsünü bastırıyor.'' Genç savaşçılardan oluşan birlikler tepelerden düzlüklere akarcasına indi. Bir panter sürüsünün sessizliğiyle saldırı noktalarına konuşlandılar. Jim'le Beşbayo en öndeki birliğin liderliğini yapıyordu. Günler öncesinden seçtikleri yüksek yabani incir ağacının dallarına tırmandılar. Yılan gibi kıvrılıp bükülen kökleri ve alçak dalları doğal bir merdiven oluşturmuştu. Geniş yaprakları ve bol meyveleri dallarının arasındakileri düşman gözlerden saklıyordu. Bulundukları daldan nehrin ağzının güneyindeki kumsalı tamamen görebiliyorlardı. Jim dürbününü kaldırıp baktı, sonra şaşkınca bağırdı. ''Sevgili Meryem Ana, şu Müslüman gibi giyinmiş adam Kuts değilse ne olayım? O iblisi hangi kılığa girse tanırım.'' İngilizce konuştuğu için Beşvayo surat astı. ''Ne dediğini anlamıyorum Somoya'' diye sitem etti. ''Sana cennetin dilini öğretmiş olmama rağmen hala bir maymun gibi o tuhaf dilinizle konuşmakta ısrar ediyorsun.'' Başına bir kumaş parçası sarmış olan adamı görüyor musun? Kumsalda bize en yakın olan. Diğer iki adamla konuşuyor. Bak, şimdi adamın kafasına vurdu. Görüyorum dedi Beşvayo. İyi bir darbe değilmiş. Baksana kurbanı tekrar ayağa kalkıyor. Kim bu adam? Somoya. Adı Kuts dedi Jim dişlerini sıkarak. En büyük düşmanım. O halde işini bitirme zevkini sana bırakacağım dedi Beşvayo. Ah, görünüşe bakılırsa son askerler de kıyıya çıkmış ve Kuts sonunda ilerlemeye karar vermiş. Arap yüzbaşıların askerlere yağdırdığı emirleri kıyıya çarpan dalgaların sesine rağmen duyabiliyorlardı. Çömelerek bekleyen piyadeler ayağa kalkarak silahlarıyla malzemelerini yüklendiler. Hızlı ve düzenli bir şekilde sıralara girerek çalılıklarla kaplı bataklık bölgeye daldılar. Jim adamları saymaya çalıştı ama kesin bir rakama ulaşamadı. 200'den fazla dedi sonunda. Beşvayo bir ıslık çaldı ve indunalarından ikisi hızla yanına tırmandı. Başlarında rütbelerini belirten tüyler, çıplak göğüsleriyle kollarında ise yer aldıkları savaşlardan kalma yara izleri vardı. Beşvayo komutanlarına hızlıca emirler yağdırdı. Her emrine bir ağızdan karşılık verdiler. Yahbo, Nikosi, Nikulu. Evet yüce kralım. Beni duydunuz dedi Beşvayo. Şimdi dediklerimi yapın. İndunalar yabani incirin dallarından inerek gözden kayboldu. Jim dakikalar sonra Beşvayo'nun savaşçılarının çalılar arasından sinsice ilerlediğini gördü. Araziye iyice yayılmışlardı. Çalılar arasında öyle ustaca ilerliyorlardı ki ağacın yüksek dallarındaki Jim ve Beşvayo bile onları zorlukla görebiliyordu. Ummanlı piyadelere giderek yaklaştılar. Bronz miğferleriyle bir grup Türk askeri incir ağacının tam altından geçti. Ama önlerindeki çalıları aşmaya çalışmaya öyle dalmışlardı ki hiçbiri başını kaldırıp yukarı bakmadı. Aniden homurtular ve kırılan dallarla sıçrayan çamurların sesi duyuldu ve ortalık bir anda karıştı. Küçük bir grup bizon rahatsız olarak yattıkları çamurun içinden fırlamış, sivri boynuzlarıyla korku saçarak hızla koşmaya başlamıştı. Canhıraş bir feryat duyuldu ve Jim, Arap askerlerden birinin böğrüne boynuz yiyerek havaya savrulduğunu gördü. Sürünün geçip gitmesiyle ortalık tekrar duruldu. Birkaç adam yaralı arkadaşlarının yanına gidecek oldu. Ama yüzbaşıları öfkeyle bağırınca onu yerde öylece bırakarak yollarına devam ettiler. Bu arada öndeki birlikler ormanın içlerine girerek gözden kaybolmuştu. En gerideki askerler ise kumsaldan yeni ayrılmış, bataklığa ancak girebilmişti. Sık çalılıklara girdikten sonra önlerindeki adamdan ötesini göremez olan piyadeler körlemesine ilerliyordu. Çamur havuzlarına düşüyorlar, yoğun bitki örtüsü arasında ilerlemeye çalışırken yön duygularını kaybediyorlardı. Üzerleri boğucu sıcak yüzünden buharla kaplanmış olan yosun yeşili gölcüklerden havalanan böcekler askerlerin suratlarına konuyor, burun deliklerine, kulaklarına girmeye çalışıyordu. Türkler çelik zırhları içinde buram buram terliyordu. Yoğun bitki örtüsü arasından sızan güneş ışığı bronz miğferlerinden yansıyordu. Gizlilik içinde ilerleme çabalarını bir kenara bırakmışlardı. Birbirleriyle bağlantıyı kesmemek için sürekli bağırıyorlardı. Öte yandan bu koşullar Beşbayo'nun savaşçılarının en iyi avlanıp dövüştüğü koşullardı. Kutsun adamları düşmanın varlığının farkında bile değildi. Savaşçılar onları gölge gibi sessizce takip ediyordu. İndunalar onlara bir kelime bile etmemişti. Savaşçılarıyla iletişim kurmak için kuş gibi ötüyorlar veya ağaç kurbağası gibi vıraklıyorlardı. Çıkardıkları sesler kulağa öylesine doğal geliyordu ki kaynağının bir insan olduğuna inanmak güçtü. Beşbayo bu sesleri dikkatle dinliyordu. Tıraş edilmiş başını bir o yana bir bu yana sallıyor, sesleri kelimelermiş gibi kolayca anlıyordu. ''Zamanı geldi Somoya'' dedi sonunda. Derin bir nefes alarak göğsünü şişirdikten sonra balıkçı kartalın tiz çığlığını attı. Neredeyse aynı anda bir düzine farklı yerden aynı çığlık duyuldu. İndunalar krallarının emrini aldıklarını belirtiyorlardı. ''Gel Somoya'' dedi Beşbayo yumuşak sesle. ''Acele etmezsek işin zevkli kısmını kaçıracağız.'' Jim aşağı indiğinde bakkatı incir ağacının dibinde çömelmiş buldu. Küçük buşman onu pırıl pırıl bir gülümsemeyle selamladı. ''Balıkçı kartalın çığlığını duydum. Artık zamanı geldi Somoya.'' Jim'e kılıç kemerini uzattı. Jim kemeri taktıktan sonra çift namlulu iki piştovunu kemerine yerleştirdi. Beşbayo sık sazların arasında bir gölge gibi kaybolmuştu bile. Jim Bakkat'a döndü. ''Kuts burada, düşman taburuna o komuta ediyor. Onu benim için bul Bakkat.'' ''Birliklerin önünde olacaktır.'' dedi Bakkat. ''Kapana kısılmamak için çarpışma bölgesinin çevresinden dolaşmalıyız.'' Sessizlik aniden tüfek ve piştov sesleri, bağırış çağırışlar, deri kalkanlara vurulan assegai ve kerri gürültüleri, kırılan dalların çıtırtıları ve çamur şapırtılarıyla bozuldu. Araplar ve Türkler Beşbayo ve adamlarının savaş şarkılarına ciğerlerinin tüm gücüyle meydan okuyarak karşılık verdi. Savaş gürültülerine kulak asmayan Bakkat hızla yola koyuldu. Umman birliklerinin önüne geçebilmek için nehre doğru ilerleyerek geniş bir daire çiziyordu. Jim onu gözden kaybetmemek için var gücüyle koşmak zorunda kaldı. Bir iki kez ise kaybetti. Bakkat peşinden gelmediğini fark edince hafif bir ıslık çalıp ona yol gösteriyordu. Bataklık bölgenin diğer ucundaki kuru topraklara ulaştılar. Vahşi hayvanların geçtiği dar patikayı bulan Bakkat buradan geriye doğru koşmaya başladı. 100 adım kadar sonra durdu ve iki adam da kulak kesildi. Gömleği terden sırılsıklam olan ve üzerine ikinci deri gibi yapışan Jim bir köpek gibi soluyordu. Savaş o kadar yakınlarındaydı ki bir Kerry'nin indiği kafatasının çatırtısını, bir mızrağın hedefini bulmasıyla çıkan hırıltılı feryadı, havayı yaran bir palanın vızıltısını, toprağa dökülen kadın sesini, yere yığılan bir bedenin yumuşak gürültüsünü, can çekişenlerin iniltilerini duyabiliyorlardı. Bakkat Jim'e baktı ve savaş alanına yaklaşma işareti yaptı. Jim onu durdurmak için bir elini kaldırdı ve başını eğdi. Nefesleri hızla düzene giriyordu. Piştovlarının kınlarını gevşetti ve kılıcını çekti. Aniden çok yakınlarındaki çalılıkların ardından biri bir boğa gibi böğürdü. ''Gelin evlatlarım, gelin oğullarım, şunların işini bitirelim.'' Jim sırıttı. Bu ses Beşbayo'dan başkasına ait olamazdı. Arapçayı ağır bir aksanla konuşan bir başka ses duyuldu. ''Durun, bekleyin, ateş etmeyin, bırakın yaklaşsınlar.'' Bu o diyerek Bakkat'ın başını salladı Jim. ''Kuts!'' Patikadan ayrılarak çalıların arasına daldılar. Jim dikenli dallardan örülmüş bir duvarın arasından geçti ve önünde parlak yeşil bataklık otları belirdi. 20 adım kadar ötede minik bir adacık vardı. Kuts ve bir düzine kadar adamı son çare olarak bu adacığa gerilemişti. Arapların entarileri, Türklerin zırhları baştan aşağı çamura bulanmıştı. Bazısı diz çökmüş, bazısı tüfeğini doğrultmuş halde düzensiz bir sıra oluşturmuşlardı. Kuts elinde tüfeğiyle ikinci sıranın ardında aşağı yukarı yürüyordu. Alnına kanlı bir bez parçası sarılmıştı ama yüzünde buz gibi bir gülümseme vardı. Dar bataklık parçasının diğer tarafında Beşbayo'nun liderlik ettiği bir grup savaşçı vardı. Kral başını geriye atarak tekrar haykırdı. ''Gelin evlatlarım, zaferin yolu buradan geçiyor.'' Leş kokulu yoğun yeşil yosunların arasına daldı. Savaşçılar onu takip edince çamurlar etrafa sıçradı. ''Bekleyin!'' diye bağırdı Kuts. ''Birazdan mermilerimizin tadına bakacaklar.'' Beş vayo doğrultulmuş tüfeklere doğru tereddütsüzce ilerliyordu. Çılgın sersemleri Jim öfkeyle, barutun gücünü biliyor oysa. Bekleyin dedi Coots tekrar. Jim düşmanının tüfeğini kralın çıplak göğsüne doğrultmuş olduğunu gördü. Piştovlarından birini çekti ve nişan bile almadan içgüdüsel olarak ateşledi. Ümitsiz bir çabaydı. Coots mermi başının yanından geçerken gözünü bile kırpmamıştı. Aynı anda haykırdı. Ateş! Tüfekler aynı anda ateşlendi ve gök gürültüsünü andıran bir ses duyuldu. Jim duman bulutu arasında savaşçıların dördünün yıkıldığını gördü. İkisi anında ölmüştü. Diğerleri çamurun içinde can çekişiyordu. Diğer savaşçılar yıkılan yoldaşlarının üzerine basarak geçtiler. Jim beş vayoyu görebilmek için umutsuzca bakındı. Duman dağılınca hala savaşçıların önünde ilerlemekte olduğunu gördü. Yaralanmamıştı, vahşice bağırıyordu. ''Ben kara ölümüm, beni görün ve benden sakının.'' İlk sıradaki iki arabın üzerine atıldı ve kalkanının bir darbesiyle ikisini birden yere devirdi. Başlarında durarak kılıcını öylesine hızlı indirdi ki hareketleri bulanık göründü. Kılıcını her sokup çıkarışında çeliği kıpkırmızı bir kuyruk takip ediyordu. Coots boş tüfeğini bir kenara fırlatarak olduğu yerde döndü. Adacığı uzun adımlarla aşarak bataklığa girdi ve doğruca Jim'in bulunduğu yere yürüdü. Jim dikenli çalılıkların ardından çıktı. Kılıcını çekerek bataklığın kıyısında düşmanını bekledi. Coots onu tanıyınca bileklerine kadar gelen çamurun içinde durdu. ''Courtney piçi!'' hala gülümsüyordu. ''Bu anı çok uzun zamandır bekliyordum. Kaiser kellen için iyi para ödeyecek.'' ''Önce ele geçirmen gerek.'' ''Sarışın orospun nerede? Onun için de bir şeyim var.'' Coots apış arasını avuçladı ve arsızca aşağı yukarı salladı. ''Kesip ona götürürüm.'' dedi Jim sıkılı dişler arasından. Coots omzu üzerinden geriye bir göz attı. Adamlarının hepsi ölmüştü. Savaşçılar assegaileriyle kurbanlarının karınlarını deşiyor, ruhlarının gitmesine izin veriyordu. Bu iyi dövüşen adamlara bir tür saygı gösterisiydi. Savaşçılardan bazıları bu işi bitirmiş, bataklığın içinde Coots'a doğru ilerliyordu. Coots daha fazla duraksamadı. Renksiz gözlerini niyetini okuma amacıyla Jim'in suratına dikerek üzerine atıldı. Yüzündeki gülümseme hala silinmemişti. İlk hamlesi hiçbir uyarı olmaksızın doğruca Jim'in boğazına yöneldi. Jim rakibinin kılıcına dokunarak son anda hamlenin yönünü değiştirdi. Kılıç omzunun üzerinden geçti. Coots öne uzanmışken kendi kılıcını ileri uzattı. Çelik çeliğe çarptı ve kılıcı hedefini buldu. Çeliğin kumaş ve eti yararak kemiğe çarptığını hissetti. Coots geriye sıçradı. Vay vay, gülümsemesi yok olmuş, yerini şaşkın bir ifade almıştı. Çamurlu gömleğinin önünde giderek genişleyen bir kan lekesi belirdi. Minik yavru büyümüş de koca bir it olmuş. Şaşkınlığının yerini öfke aldı ve tekrar Jim'in üzerine atıldı. Duruşunu sağlamlaştırma fırsatı bulabilmek için Jim'i geriletmeye çalışırken kılıçları çarpışıp birbirine sürtündü. Ama Jim gerilemiyor, Coots'un yumuşak çamurun içinden çıkmasına izin vermiyordu. Çamur Coots'un çizmelerine yapışıyor, hareketlerini yavaşlatıyordu. ''Geliyorum Somoya!'' diye bağırdı Beşvayo bataklığın içinde o tarafa doğru yönelirken. ''Bu lokmayı bana bırak!'' diye bağırdı Jim de ona. Beşvayo durdu ve onu hevesle takip eden adamlarının ilerlemesini önlemek için elini kaldırdı. ''Somoya acıkmış!'' dedi. ''Bırakalım da karnını doyursun!'' bir kahkaha attı. Coots, Jim'i çamurun içine çekebilmek için bir adım geriledi. Jim düşmanının soluk gözlerine bakarak gülümsedi ve başını hafifçe eğerek bu daveti reddettiğini belirtti. Coots soluna doğru yanlamasına ilerledi. Jim ona döner dönmez aksi yönde ilerledi. Ama çamurun içinde hızlı hareket edemiyordu. Jim tekrar saldırarak böğrünü çizdi. Beşvayo'nun savaşçıları kükreyerek tezahürat yaptılar. ''Tam bir domuz gibi kan kaybediyorsun.'' diye alay etti Jim. Coots'un kanı bacağından çamura doğru akıyordu. Yaraları hafifti ama onu yakında güçten düşürecekleri belliydi. Jim düşmanının üzerine tekrar atıldı. Coots geriye sıçrayınca bacaklarının güçsüzlüğünü hissetti. Hemen karar vermesi gerektiğini anlamıştı. Karşısındaki adama baktı ve içinde bir korku kıvılcımı hissetti. Hayatı boyunca nadiren yaşadığı bir histi. Karşısındaki Afrika'nın yarısını peşinden kat ettiği tüysüz delikanlı değildi artık. Uzun boylu, geniş omuzlu, hayat fırınında çelik gibi dövülüp işlenmiş, güçlü kuvvetli bir adamdı. Cesaretini ve gücünün son kırıntılarını toplayan Coots, ağırlığını ve kuvvetini kullanarak onu devirmek isteyerek Jim'in üzerine atıldı. Jim onu karşılamak üzere ayaklarını sağlam basarak bekledi. Birbirine çarpıp sürtünen kılıçların hareketi ise iyice hızlandı. Beş banyonun savaşçıları bu asil dövüş tarzı karşısında çok etkilenmişti. Gerektirdiği mahareti ve gücü anlıyorlar, assegailerini kalkanlarına vurup bağırarak heyecanla dans ediyorlardı. Dövüşün fazla uzun sürmeyeceği belliydi. Kutsun soluk gözlerinde umutsuzluk dolu bir ifade belirmişti. Böğründen akan kana teri karışıyordu. Jim'in üzerine atılırken kaslarının zayıfladığını, bileğinin güçsüzleştiğini iyice hissetti. Jim saldırıyı ustaca karşıladı ve kılıçları göz hizasında birleşti. Titreşen çeliğin üzerinden göz göze geldiler. Mermerden yontulmuş iki heykel gibiydiler. Beş banyonun savaşçıları anın önemini sezmiş, sesleri kesilmişti. Bu ölümcül kilitten kurtulmaya çalışmaları halinde rakiplerine büyük bir fırsat vereceklerini iki adam da biliyordu. Jim düşmanının gevşediğini hissetti. Kutz omuzlarının tüm gücüyle onu itmeye ve ayrılmaya çalıştı. Jim bunu bekliyordu zaten. İki çelik ayrılır ayrılmaz kılıcıyla öldürücü hamleyi yaptı. Kutz'un soluk gözleri irileşti, parmakları gevşedi ve kılıcı çamurun içine düştü. Kılıcının ucu Kutz'un göğsüne derinlemesine girmiş olan Jim, kabzayı hala sıkıca tutuyordu. Kabzanın hafifçe sarsıldığını hissedince sebebinin kendi nabzı olduğunu sandı. Ama sonra kılıcının doğruca Kutz'un kalbine girmiş olduğunu anladı. Düşmanının kalbi kanını yaradan dışarı pompalıyordu. Kutz'un yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Konuşmak için ağzını açtı, sonra tekrar kapadı. Dizleri yavaşça büküldü ve boş çuvala dönen bedeni çamurun içine yıkıldı. Yüzüstü çamura gömülünce beş banyonun savaşçıları avlarını öldüren bir aslan sürüsü gibi kükredi.
59. ayrımın sonu. Sayfa 651.